Vefa bahsinde Mehmet Akif merhumun şu hatırasını da anlatmadan geçemeyeceğim. Mehmet Akif, kızının nikah akdine çok sevdiği ahbabından olan Bosnalı Ali Şevki Efendi'yi davet etmiş. Yaşlı Hoca Efendi bu davete biraz geç gelmiş ve gecikme sebebi olarak da Vefa yokuşundan çıkışının biraz vakit aldığını söylemiş. Merhum Akif de bu yerinde mazereti, yerinde bir hakikatle mezcederek mütebessim ve manidar bir şekilde şöyle cevaplamış. Hangi vefa yokuşundan bahsediyorsun Hoca Efendi? Şimdiki nesil o yokuşu çoktan düsledi. Akif merhum bugünkü toplumumuzu görse, kim bilir nasıl feryat ederdi. Bugün insanlar izleri silinmiş, unutulmaya yüz tutmuş iyilikleri, nefsani arzularının galebesi sebebiyle hatrına bile getirmemekte ve ekseriyetle vefa kelimesi adeta ve sırf İstanbul'da bir semt adı olarak kalmış bulunmaktadır. Bahçelere bekçilik için konulan köpekler dahi vefakarlığına göre itibar kazanır. Yani bir hayvanda bile asalet aranır. Hazreti Mevlana bu hususta ne güzel buyurur. Vefa köpekler için bile bir değerdir. Vefasızlık köpekler için dahi bir leke ve ayıp olduğu halde sen nasıl oluyor da bir insan olarak vefasızlık gösterebiliyorsun? Bir de şöyle bir hadise anlatılır. Hazreti Mevlana Hüsamettin Çelebi'yi hastalığı sebebiyle ziyarete gitmiş. Talebeleri ve dostları sokağın başında ve sonunda ihtiram halinde bekliyorlarmış. Dar bir yerden de bir köpek geliyormuş. Mevlana'nın talebelerinden biri telaşla o köpeğe vurup uzaklaştırmış. Bunun üzerine Mevlana o talebesine, "Evladım, Çelebi'nin mahallesinin köpeğine mi vuruyorsun?" diye sitem etmiş. Bu hadise hem Mevlana'nın hayvanlara olan şefkatini göstermekte, hem de dostlarına olan sevgi, vefa ve bağlılığının derecesine işaret etmektedir. Zira kişi dostuyla herhangi bir şekilde yakınlığı olan her şeye, velev ki mahallesinin köpeğine bile olsa, vefa gösterilmelidir. Çünkü vefa, muhabbetin aynasıdır. Hazreti Mevlana, vefasızlardan uzak olmanın zaruretini de şöyle ifade eder. Vefasızlara gitme. Onlar yıkık birer köprüdür. Vefa, İslam'ın şiarlarından biri ve belki de en esaslısıdır. Zira vefa, ahde riayet, yapılan bir iyiliğe sadakat göstererek onu unutmamaktır. Minnettarlıktır, sadakattir. Vefanın en güzel örneklerini dinimiz İslam'da buluruz. Peygamber Efendimiz, vefat eden Hatice annemizin akrabalarına bile çok ihtimam gösterirdi. Bir kurban kesse, Hatice annemizin akrabalarına da mutlaka et gönderirdi. Vefa, ince ruhlu, hassas, rikkat sahibi kalplerin hasletidir. İffet anne, bu minvalde Müge ile bir hayli konuştu. Ona gönlündeki buhranların hakiki çarelerini göstermeye çalıştı. Müge, İffet annenin yanından ayrıldığında, üzerindeki dağ gibi ızdıraplar adeta kalkmıştı. Kuş gibi hafiflemişti. Uçarcasına evine doğru giderken kendi kendine sitem etmekteydi. Yıllarca aynı apartmanda İffet anneden yazık ki boşuna uzak yaşamışım. Ya yıllarca aynı apartmanda İffet anneden yazık ki boşuna uzak yaşamışım. Müge, yeni oturdukları semte adımlarını zorla taşıdı. Eve yaklaştıkça yine belli belirsiz bir hüzne kapıldı. İffet annenin anlattıkları ona büyük ölçüde teselli olmuştu. Fakat yine de bu hayata alışmakta bir hayli zorluk çekecek gibiydi. Onca çalkantıdan sonra bir anda her şeyin normale dönmesi o kadar kolay bir mesele değildi. Yeni tuttukları köhne evin kapısını isteksizce çaldı. Kapıyı açan annesinin yüzünde de aynı hisler okunuyordu. Kadıncağızın yüzü asıktı. Müge onu bu halde görünce daha bir hüzünlendi. Annesi ona hiçbir şey söylemeden mutfağa geri döndü. Müge de diğer odalardan birine geçti. Daha dün eski mobilyalar satan bir dükkandan sıkı bir pazarlıkla satın alınmış çekyatın üzerine oturdu. Bir müddet düşünceye daldı. O esnada cep telefonu çaldı. Numaraya baktı, tanımadığı bir numaraydı. Ufak da olsa bir teselli umuduyla cevapladı. Efendim. Ancak karşısındaki ses beklediği samimiyette değildi. Bilakis resmi bir ses tonu hakimdi. Bir ay önce alışveriş yaptığı bir giyim mağazasından arıyorlardı. Epey hatırı sayılır bir fiyat karşılığında arkadaşlarından Müşgan isimli bir kıza hediye etmek üzere Müge oradan pahalı bir manto almıştı. Ödeme için de bir ay sonrasına bir senet imzalamıştı. Ve işte senedin günü gelmiş de geçmişti bile. Telefondaki ses şu cümlelerle sözünü bitirdi. Hanımefendi, eğer iki gün içinde borcunuzu ödemezseniz günlük faiz işlemeye başlayacak. Bir müddet sonra da haciz işlemine başvurmak durumunda kalacağız. Müge bir şey diyemedi. Telefonu yorgun ve bitkin bir vaziyette kapattı. Ne yapacaktı? Durumu babasına açamazdı. Çünkü onun vaziyeti de ortadaydı. Bir yerden para bulmayı denese bunu da yapamazdı. Acaba Müşgan'ı mı arasaydı? Çok ayıp olurdu. Ama çok çaresizdi. Hiç olmazsa durumdan haberdar etse de ondan borç istese belki olabilirdi. Çünkü Müşgan onun en yakın ve en samimi arkadaşlarındandı. Belki biraz hatırı geçerdi, kim bilir. Çaresiz bir şekilde bu fikir aklına yattı. Yine de mütereddittti. Cep telefonunu aldı ve Müşgan'ın numarasını çevirdi. Telefon çaldı, çaldı. Sonra tekrar çaldı. Fakat açan olmadı. Ümitsizliğe kapıldı. Fakat yine de aramalıydı. Bir daha aradı. Nihayet 5. arayışında karşıdan cevap geldi. Alo. Müşgan, ben Müge. Nasılsın? Aa, sen misin Müge? İyiyiz işte, nasıl olalım? Ha, bu arada babanın başına gelenleri duydum. Büyük geçmiş olsun. Kaç gündür arkadaşlarla onu konuşup duruyordum. Ne yapacaksınız siz şimdi? Müge bu konuda fazla konuşmak istemedi. Bahsi birkaç cümleyle geçiştirdikten sonra az önce mağazadan gelen telefondan bahsetti. Titrek bir sesle borcu ödeyecek durumu olmadığını söyledi. Sonra kekeledi. Kırık dökük cümlelerle bu konuda yardımcı olup olamayacağını sordu. Karşısındaki sesse hiç beklemediği bir soğukluğa bürünmüştü. Müjgan'ın cevabı sert ve asabiydi. Ne demek istiyorsun? Sana hediye al diyen mi olduydu? Dün hediye edip de hava attığın basit bir şeyi şimdi başa mı kalkmak istiyorsun? Geç bu tavırları. Ben senden hediye filan istemedim. Kendi isteğini aldım bir kere. Şimdi durup dururken benden parasını mı istiyorsun? Hiç yakıştıramadım sana. Çok istiyorsan gel hediyeni geri al. Zaten hiç beğenmemiştim. Müge şaşkın bir vaziyetteydi. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sürekli kekeliyordu. Ben öyle bir şey demedim ki. Sadecesi yok. Ben diyeceklerimi dedim, o kadar. Telefon çat diye Müge'nin suratına kapandı. Kızcağız iyice afalladı. Bir zamanlar ona en pahalı hediyeler alacak kadar sevdiği arkadaşı Müşken, bu Müşken mıydı? Bir dediğini iki etmeyen, hiç yanından ayrılmayan en samimi dostu, hatta sırdaşı olan Müşken bu muydu? Bin bir hediyeye boğdu ve bunlar karşısında sana olan vefa borcumu ne yapsam ödeyemem diyen Müşken bu muydu? Bu sualler peş peşe zihnini doldurdu. Ağlamaklı oldu. Sonra yüreğini öfke kapladı. Sinirden dudaklarını kemirdi. İnsanlar ne kadar da çabuk değişiyordu. Aman ya Rabbi. İnsanlar nasıl menfaatlerinin robotu haline geliyordu? İşte insan denilen muamma. Çöz çözebilirsen. Kendisine iltifat eden o mütebessim sahte maskeler düşmüş ve gerçek çirkin yüzler bir anda ortaya çıkıvermişti. Kendini biraz yatıştırmak için lavaboya yöneldi, elini yüzünü yıkadı. Sonra odasına döndü. Ayakta doğru düzgün hiçbir şey düşünemeden bir müddet gezindi. Bir şeylerle meşgul olmalıydı. Yoksa öfkesi ve çaresizliği teskin olmayacaktı. Bir süre sonra yorgun ve bitap bir şekilde kendisini kanepeye bıraktı. Yapacak bir şey bulamamıştı. O esnada aniden aklına bir şey geldi. Şebnem'in hediye ettiği kitap. Geçen seferki gibi yine o kitapta belki yüreğine su serpecek, kendisine yol gösterecek satırlar bulabilirdi. Hemen eline aldı. Daha önce kaldığı yerden devam edecekti. Sayfayı bulmak için içindekiler kısmına bakarken bir başka başlık dikkatini çekti. Menfaatler kaybolunca. Aslında pek ilgisiz bir haldeydi. Hatta okuyamayacak vaziyetteydi. Lakin sırf can sıkıntısı geçsin diye okumaya gayret etti. Sonra okuduğu manidar satırlar yine onu düşünce dünyasına çekmeyi başardı.